ki söyle. Hallelujah, hallelujah. Rab'be yeni bir ezgi söyle. Hallelujah, hallelujah. Rab'be yeni bir ezgi söyle. Hallelujah, hallelujah. Rab'be yeni bir ezgi söyle.
Oturabilirsiniz. Evet, bugün Romalılar 4 1'den 12. ayete bakacağız. Ben bunları okuyayım tekrar. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır, ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnet olduktan sonra mı, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun, böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim yalnız sünnette olmakla kalmayan ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu diyor Rabbin sözü. Evet Rabbimiz, senin önüne geliyoruz. Ya Rab, sen zihinlerimizi, yüreklerimizi aç ve senin sözünde açıklananları anlamamızı sağla diye dua ediyorum. Amin. Evet. Geçen hafta bir kitap arıyordum. Benim için önemli bir kitaptı bu. Kesin satın aldığımdan emindim ama hiç açıp okumadım. O hafta da bu kitabı okuma planı yapıyordum. Buradaki kitaplığıma baktım. Yok. Eve gittim, evin içinde bütün odaları aradım. Daha sonra kitaplıkları böyle karış karış aradım. Yok, bulamadım. Bu vaazı hazırlarken bilgisayarda bir şeyler yazarken karşıdaki kitaplığa baktım. İlk gördüğüm kitap bu oldu. Ama biraz tabii iş işten geçtikten sonra tam böyle ihtiyacım olduğu zaman bulamadım. İhtiyacım yokken böyle karşıma çıktı ama böyle bir buldum. Böyle aha işte buradaymış anını yaşadım. Hiç size de oluyor mu böyle bilmiyorum ama. Hatta Amazon'a girdim. Amazon'da şey diyor. 2021'in işte Kasım şu tarihte bunu zaten satın almıştınız. Hatırlatıyor ya böyle aldığınız kitapları. Böyle anlarınız oldu mu? Veya bir şey bulduğunuzda böyle birden böyle bir sevinç yaşadınız mı? Mutlaka yaşamışsınızdır. Belki biriniz altın bulmuştur, bilmiyorum. Böyle akarsular kenarında, Denizli'de bir yerde gördüm böyle şeyle, tepsi gibi şeylerle altın arıyorlar. Bir su akıyor. Honaz ilçesine giden var mı bilmiyorum ama. Ne yapıyorsunuz dedim. Altın arıyoruz diyor. Hiç bulduğunuz oldu mu? Biz bulmadık ama bulmuşlar diyor. Bunlar da bütün tepsilerin siparişini vermişler. Bu özel tepsiler. Belki görmüşsünüzdür. Filmlerde de görünüyor. İşte 3-4 kişi girmişler böyle akarsuya. Şeyleri kaldırıyorlar sürekli. İşte kumları, taşları eliyorlar. Yani ilk böyle altını ilk gördüğünüzde altına benzemiyor değil mi? Biraz daha böyle kara bir şey çıkıyor ortaya. Belki böyle şey filmlerinde, western filmlerinde, cowboy filmlerinde falan görmüşsünüzdür. Böyle batıya göç sırasında, böyle Kaliforniya'ya doğru göç sırasında işte orada altın bulmuşlar, biz de bulacağız diye gidiyorlar. Clint Eastwood'un filmlerini izleyen var mı aranızda? Evet, var değil mi? onun da bir filminde Kaliforniya'da geçiyor. İşte bir çok zengin bir toprak ağası diyelim, bütün kasabayı kendi kontrolü altına almış. İşte altın aramalarını da o yapıyor, diğer işleri de o yapıyor. Ama bir adam şöyle büyük böyle bir altın buluyor. Buldum diye kasabaya giriyor. Hatırlayan var mı bu filmi? Böyle koca bir kaya gibi bir şey. Artık sana ihtiyacımız yok diyor. Şey bende. Bu bulduğum şeyle işte yeni bir yaşam kuruyoruz diyor. Tabii bu kötü adam bunu vuruyor. Öldürüyor orada. Tabii Clint Eastwood da burada kahraman olarak geliyor. İşte bütün kasabayı kurtarıyor vesaire. Ama buldum kelimesi Kaliforniya'yı Kaliforniya yapan kelime diyelim. Veya Kaliforniya'nın sloganı. O zamanlar altın için gidiyorlardı ya işte 1800'lerin sonları 1900'lerin başları. Ve bu tabii Grekçe kelime Euriska diye. Euriska diye yazılıyor. Veya işte Eureka diyor kimisi veya Euriska diyor. Kaliforniya'nın şeyi bu. Sloganı bu. Oradan ehliyet alanlar da şeyin ehliyetlerinde üstte böyle Kaliforniya'nın yanında Eureka yazar. İşte buldum anlamına geliyor. İşte buldum diyor da bugün okuduğumuz Romalılar 4 birinci ayette bulma fiili geçiyor. Ben bizim çeviride aradım. Bizimkiler bunu atlamışlar. Grekçe Eureka, Euriska, Eurisko şeklinde geçen bu kelimeyi şöyle diyor. O zaman bedene göre atamız İbrahim için o ne buldu diyelim diye başlıyor. O ne buldu diyelim. Evet. Ve bütün bu bölümü Pavlus bu buldu fiiline dayandırıyor. Bizim çevirmenler maalesef işte biz onu şöyle yapalım demiş. O halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Bulduyu atlayalım. Ama Pavlus'un o buldu her şeyi buldu üzerine, yani buldu esas temel. Ne buldu? Bu İbrahim ne buldu? Atamız İbrahim ne buldu? Onun Eurisko anı neydi? Bu Eurisko'yu ezberleyelim. Eurisko anı. Bundan bahsedeceğim birkaç kere. O Eureka veya Eurisko diyelim değil mi? Hangisi daha kolay? Eureka mı Eureka mı? Eureka. Tamam, Eureka anı diyelim. Eureka. Evet, Eurisko. İstediğinizi kullanın. İkisi de doğru.
Evreka da değil mi?
Evet. Evreka, Eureka. Evet, Evreka ama işte söyleniş şekli Eureka veya Eurisko. Evet, neyse şimdi bugün okuduğumuz ilk ayette aynı kelime var. Bu kelimenin bu bölümde yarattığı heyecanı anlamanızı istiyorum. Pavlus buraya kadar getiriyor, her şey başınıza yıkılacak der gibi geliyor buraya kadar ama burada müjdeyi veriyor. Bu İbrahim, bu atamız İbrahim ne buldu, onun ne bulduğunu söyleyebiliriz diyerek başlıyor. Yani Pavlus'un heyecanını burada anlayalım. İbrahim tam olarak ne bulmuştu, neyi keşfetmişti? İşte bize bunu anlatmak üzere İbrahim'e ne gösterilmişti? Buldu diye çevirebiliriz, keşfetti diye çevirebiliriz bunu. İncil'in müjdesi Eureka anları bize veriyor veya bunları böyle ortaya çıkarıyor. Şunu unutmayın, müjdenin gücü, müjde derken müjde İncil'in, yani İncil'in adıdır. İyi haberdir. Kurtuluş müjdesi diyebiliriz, iyi haber diyebiliriz. Mesih'in kurtuluş haberi diyebiliriz. Evet, müjdenin gücü Tanrı'nın doğruluğunun açıklanışı, yeni bir şeyin ortaya çıkarılması, bizden gizlenmiş olan büyük ve görkemli bir gerçeğin gözlerimizin önüne serilmesidir. Yeni bir şeyin bulunması gibi, yeni bir şeyin keşfedilmesi gibi, yeni bir şeyin birdenbire aha deyip böyle birden gözlerimizin önüne serilmesi gibidir. Ve hiç kimse ama hiç kimse müjdeyi kendi kendisine keşfedemez. Altın arayanları biliyorsunuz çeşitli şekillerde altını keşfederler, bulurlar. Dünyada belirli sayıda altın olduğu için yani belirli miktarda altın olduğu için onu bunu nerede arayacaklarını bilirler. Altın madenleri vardır. Bazıları da böyle Kuşadası'nda çok görüyorum. Ellerinde alet dedektörlerle sahilde dolaşıyorlar. Belki birisi yüzüğünü düşürmüştür diye. Onlar da orada Eureka anı yaşıyor ama onlar kendileri buluyor bunu. Müjde kendi kendisine keşfedilemez. Yani hiç kimse gidip müjdeyi keşfedemez, bulamaz. Arasanız da bulamazsınız. Müjde felsefi bir kanıta indirgenemez. Müjde bir doğa yasası değildir. Aslında doğanın ahlaki yasasına da aykırıdır. Tanımı gereği müjde yasadan ayrı doğruluktur. Yasadan, buradaki yasa eski antlaşmada Musa'nın yasası olan yasa, yani şeriat. Buradaki şeriatten ayrı, yasadan ayrı doğruluk olarak tanımlıyoruz müjdeyi. Ve yeniden doğmak terimi çok fazla suistimal edilmiş olsa da ve bugün hakkında tartışılan çoğunlukla öznel, deneyimsel yeniden doğma Hristiyan tanımına, yeniden doğma Hristiyan tanımına katılmasak da müjdeyi anlayan herkesin sahip olduğu bir Eureka anı vardır. Yani hepimizin o bulma, işte buldum, işte keşfettim anı vardır. Bu görkemli gerçeğin tüm ağırlığının üzerime çöktüğü bir an bu an. Ben bir günahkar olmama rağmen Tanrı benden nefret etmiyor. Ben günahkar olmama rağmen Tanrı benden hoşnut. İşte o an bu an. Günahlarım kıpkırmızı olsa da beni kar gibi bembeyaz yıkıyor. Tanrı benim günahlarımı bana karşı saymıyor. İşte Eureka anı bu. İşte müjdeyi bulma anı bu. Biz aslında müjdeyi bulmuyoruz. Bize verilen iman armağanıyla müjdeyi bulduruluyoruz. Evet, öyle diyelim. Evet. İbrahim ne bulmuştu? İbrahim ne bulmuştu? İşte buldum. Böyle aha anının ardındaki büyük gerçek nedir? Müjdenin ilham verdiği o an nedir? Biz buna veya Pavlus buna iman yasası diyor. İşte bu Eureka anı iman yasasıdır. İbrahim'in bulduğu bu. İbrahim'in bulduğu şey hakkında ne diyelim derken o zaman bedene göre atamız İbrahim için o ne buldu diyelim diye sorduğunda böyle cevap veriyor. O iman yasasını buldu. Şeriat yasasının dışında. O zaman biliyorsunuz daha Musa yoktu. Musa'ya yasa verilmemişti. Şeriat verilmemişti. Evet, Tanrı kötüyü aklıyor. Bugün okuduğumuz ayetler kötü kişi için tanrısız diyor ama biz daha sert bir kelime olan kötü kelimesini kullanabiliriz. Tanrı onların, yani tanrısızların, kötülerin günahlarını örtüyor. Düşünebiliyor musunuz? Kötülerin günahları Tanrı tarafından örtülüyor. yasasız insanların günahları affediliyor. İşte iman yasası budur. Yasasız insanların, kötü insanların günahları affediliyor. İman yasası budur. Günahkarlar özgürleşiyor. Yasa insanlara hak ettiklerini, kazandıklarını veriyor, değil mi? Yani yasa mahkemeye gittiğinizde neyi hak ediyorsanız, yani yasa ne diyorsa onu alıyorsunuz. Umarım öyledir. Şeriat yasası da aynı şekilde veya Musa'nın yasası da aynı şekilde. Neyi kazandıysan davranışlarınla, hareketlerinle, yaptıklarınla onu karşılık olarak alıyorsun. Yasa insanlara hak ettiklerini, yani kazandıklarını veriyor. Ancak günahkarların özgürleşmeleri yasanın kendisinin tam tersidir. Günahkarların özgürleşmeleri yasaya, yasanın dışındadır. Yasanın tam tersidir. İnsanlar hak ettiklerini almıyorlar. Yani affedilenler hak ettiklerini almıyorlar. aldıklarını hak etmiyorlar. Ve İbrahim buna bir örnektir. Bu gerçeği belki yüzlerce kez duymuşsunuzdur ama bu gerçek yine de sizi şaşırtmalı. Bu gerçek yine de nefesinizi kesmeli bir şekilde. Pavlus'un burada ne dediğini anlıyorsanız her seferinde durup bu gerçeğe hayran olmalısınız. Müjde budur. Bunu hak etmeyen, kazanmayan, aramayan kişiler affedildiler. Günahkarlar affedildiler. Tanrısızlar affedildiler. Romalılar 4 böyle bir hayranlık uyandırmak için yazılmıştır. Bu gerçeği duyunca önce tabii bir şaşırmalısınız, şok olmalısınız ve belki de biraz kafanız karışmalı. Yani Romalılar kitabını açıp böyle baştan sona hızla okuyamazsınız. Böyle Filimon kitabını okumak gibi değil. İşte bugün şöyle bir hani Elçilerin İşleri kitabını hızla okuyabilirsiniz. Bir tarih anlatıyor. Tabii ki oradan da göreceğiniz bazı teolojik konular olabilir. Ama Romalıları okuduğunuz zaman yavaş yavaş özümseyerek, bazı yerlerde kızarak, bazı yerlerde Pavlus'la oturup bir bilek güreşi yapmanız gerekiyor. Yani Pavlus acaba ya nasıl olur? Yani böyle bir şey mümkün mü diye yazarla bir akıl yürütmeye, logizmai Grekçesi, bunu da kullanıyor, buna da gireceğiz. Bir karşılıklı bir akıl yürütme yapmanız gerekir, düşünmeniz gerekir. Ve bunun sonunda bu müjde haberine, bu iyi habere minnet duymalısınız, minnettar olmalısınız. Yani bunu yapan kişiye, bunun nasıl olduğuna, yani İsa Mesih'in bunu bizlere sunabilmek için çarmıha gittiğini anladıktan sonra minnettar olmalısınız. Atamız İbrahim böyle bir armağanı, böyle bir keşfi hak etmek için ne yaptı? Evet, atamız İbrahim böyle bir keşif için, yani böyle bir şeyi bulmak için ne yaptı hatırlıyor musunuz? Ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Bir şey yaptı böyle bir armağanı hak etmek için. Hiçbir şey yapmadı. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Ama hiçbir şey yapmayan bir sürü insan vardı. Neden İbrahim yapıyor bunu? Yani hiçbir şey yapmayanlar arasından Rab İbrahim'i seçiyor, değil mi? Evet, ama evini, vatanını terk etti diyebilirsiniz. İbrahim Tanrı'ya inandı, her şeyini feda etmeye, hatta biricik oğlunu bile kurban etmeye razıydı. Pavlus, eğer İbrahim bu armağanı kendi işleriyle hak etmiş olsaydı, hak etmiş olduğu şeylerle övünebilirdi diyor. İbrahim yine gurura kapılabilirdi. Ben bunu hak ettim, kazandım, çalıştım, kazandım. Bu kurtuluşu, bu iman, imanla gelen bu kurtuluşu aldım, kazandım. Ellerimle böyle topraktan altını çıkarır gibi çıkardım. Bu benim hakkımdır deyip bununla gururlanabilirdi, değil mi? Ancak övünme iman yasası tarafından hariç tutuluyor. Yani iman yasasında övünme yok. Bunu görmüyoruz. İman övünülecek bir şey değildir. İman bir iş değildir. İman bir ödülü hak etmez. İman Tanrı'nın kurtarmak için seçtiği araçtır. Çünkü iman kendi kendisine, kendi içinde boş bir şeydir. Yani eğer iman kendi kendisineyse, kendi içerisindeyse boştur, anlamsızdır. Kendi boşluğunu anlayıp başkasına bakan boş bir el gibidir. Evet, imanda övünme yoktur. Bu nokta ne kadar önemli? Hatırlarsanız Pavlus Romalılar kitabının ilk 3 bölümünü yasayı özetleyerek geçiyor. Yani eğer bunu yaparsanız yaşarsınız şeklinde yasayı veriyor, değil mi? Bunu yap ve yaşa diyor bize. Evet, yani bunu yap ve bunu yaparsan yaşarsın diyen işler antlaşmasını bizlere anlatıyor. veya işler yasasını bizlere anlatıyor. Pavlus bunun müjde olmadığını, evet bunun müjde olmadığını, iman yasasının bu şekilde işlemediğini anlatmak için Romalılar kitabının ilk bölümünde argümanını teker teker anlatıyor bize. Pavlus'u takip etmek için mutlaka bir kağıt kalem alıp Pavlus'un düşüncelerini, çıkarımlarını yazmanız gerekiyor. Pavlus aynı düşünceleri Atina'daki Ares veya Areopagos tepesinde bu filozofların toplandığı, felsefik konuları konuştukları bu tepede de aynı müjdeyi anlatıyor. Aynı müjdeyi bu sefer Grek filozofların anlayacağı bir dille anlatıyor. Burada da Roma'ya gideceği için Romalılara aynı fikirleri, aynı düşünceleri anlattığını görüyoruz. Burada işler yasasının müjde olmadığını çok net bir şekilde argümanında ortaya koyuyor. Ve şimdi de bizlere Tanrı'nın doğruluğunu yasadan ayrı bir şekilde açıklamaya başlıyor ve konuya girdikten sonra iman yasasının nasıl işler yasası olmadığını İbrahim örneğiyle anlatıyor. Evet, İbrahim örneğine girmesinin sebebi bu. Evet, işler yasası iman yasası değildir. İbrahim Tanrı'ya inandı ve sadece bu imanından dolayı doğru sayıldı. Evet, doğru sayıldı diyoruz. Doğru sayıldı, aklanmış sayıldı. Elogisti kelimesi burada kullanılıyor. Sayıldı diye çevirdiğimiz veya logizamai mantık yürüttü anlamına da geliyor. Aslında aritmetikten gelen, matematikten gelen bir kelime bu. Bu ayetleri tabii tekrar tekrar okursanız sayıldı kelimesinin ana tema, odak noktası olduğunu göreceksiniz. Pavlus Yaratılış kitabındaki İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece doğru sayıldı ifadesini kullanıyor ve bu ifadeyi 7 kez tekrar ediyor. Yani bununla birlikte 7 kez tekrar ediyor. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayısında aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu diyor. Evet, bu tür tekrarlar öylesine rastgele yapılan tekrarlar değil. Yasa size hakkınızı veriyor. Ne kazandığınızı sayıyor. Sayma kazanma fikri iman yasasında da tabii odak noktası. İlk kazan, yani bu onun doğruluğu sayıldı derken bir muhasebecisinin sayması gibi sayıldı. Yani logizomai bu. Hani o şekilde mantık yürütüldü. O şekilde akıl yürütüldü anlamında söylüyor. Yani bu hesap onun sayıldı anlamında söylüyor. Yani doğruluk onun hesabına geçirildi anlamında söylüyor. Veya Latince'de imputasyon diyorlar buna. Imputatio şeklinde. İlk kazancınızı bir düşünün. İlk kazancınızı hatırlıyor musunuz? Bir yerde hani belki simit satmışsınızdır. Gevrek satmışsınızdır. Belki evet, bazılarımızın belki bir çaycıda çalışmışsınızdır. Ben liseyi bitirdikten sonra ilk çalıştığım yerde artık şeyi sayıyordum. Yani 30 gün geçmek bilmiyor. İlk maaşımı alacağım. Hani keşke baştan verseler diyorum. Satın almam gereken şeyler var. Ama 30 gün boyunca işte arkadaşlardan biraz borç alarak ay sonuna kadar idare edip ondan sonra böyle ilk aldığım şeyi hatırlıyorum. Ben şey bekliyordum, herhalde bir bankaya bir şey yatırılır. Ama direkt geldiler böyle kağıt parayı sayarak işte bu kadar işte atıyorum işte 1.000 lira 2.000 lira aldın diye. Hani liseden mezun olanı ne veriyorlarsa verdiler. Ben de gidip kendi kazandığım, hak ederek kazandığım bu parayla bir yerden bir ayakkabı satın aldım. O ayakkabıya çok dikkat ediyordum. Her gün böyle temizliyorum falan. Sonuçta kendi emeğimle kazandım. Yani bu şeyi hak ettim yani. Çalışarak hak ettim. Neyse. Şimdi tabii çalıştığınız iş yerinde patronunuz size aylığınızı ödediğinde size bir iyilik yapmıyor değil mi? Yani çalışıyorsunuz. Bunun karşılığını alıyorsunuz. Yani patron sana iyilik yapmıyor senin maaşını verdiğinde. Yani alıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok müteşekkirim demiyorsunuz. Yani böyle olursa karşılıklı olması lazım. Siz ona bir iyilik yapıyorsunuz. O da size bir iyilik yapıyor gibi. Yani bir aslında iyilik de demeyelim buna. Ne diyelim? Tamamen hakkınızı alıyorsunuz. Yani şey neyse, kazancınız neyse onu alıyorsunuz. Size bir hediye vermiş olmuyor. Siz emeğinizin karşılığında hak ettiğinizi alıyorsunuz. Pavlus'un burada kullandığı kelime muhasebeyle ilgili bir kelime. Bu kelime para dünyasında kullanılan bir terim. Yani hesapla alakalı bir terim olduğunu görüyoruz bunun. Pavlus burada basit bir karşılaştırma yapıyor. Hepimiz çalışıp para kazanmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Bilmediğimiz şey müjdenin bir yurika anında bize gösterdiği şeydir. Yani bilmediğimiz şey müjdenin bize yurika anında açıkladığı şey çalışıp çabalamanın değil ama iman etmenin ve karşılıksız lütufkar bir armağan almanın ne anlama geldiğidir. Evet, çalışarak değil çalışmadan bir şey sizin hesabınıza geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle pazartesiden cumartesiye kadar çalışanlar bir düşünsün. Çalışmıyorsunuz ama o kazançtan daha da iyisi hesabınıza geçiyor. Yani böyle bir terim kullanıyor Pavlus. Pavlus karşılıksız lütufla uyumlu olabilmesi için kurtuluşun sadece imanla olduğunu söylüyor. Ve bunun da Tanrı'nın armağanı olduğunu söylüyor bize. Yani bu şekilde bizleri doğru saydığını söylüyor. Tanrı bizleri işler olmadan, Tanrı bizleri işler olmadan doğru sayıyor. Buradaki işler olmadan ifadesi, yasa olmadan ifadesiyle aynı. Bu nedenle Martin Luther, Pavlus'un buradaki sözünü şöyle çeviriyor. İnsan yasanın işleri olmadan sadece imanla aklanır. Evet, çünkü iman işlerden ayrı olarak tek başına sadece ve yalnızca imandır. Yani sola fide. Kurtuluşumuz sadece ve yalnızca imanladır. Evet, bugünkü liseye girdiğinizde belki görmüşsünüzdür. Protestan sloganları, protestan reformasyonunun sloganlarından sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria sloganları var. Bunlar sadece ve yalnızca Rabbin sözü, sadece ve yalnızca lütuf, sadece ve yalnızca iman, sola fide, sadece ve yalnızca Mesih ve sadece ve yalnızca Tanrı'nın yüceliği anlamına geliyor. Burada da iman işlerden ayrı olarak tek başına sadece ve yalnızca imandır. İşlerle hiçbir alakası yoktur. Buradaki zıtlıklarla yapılan karşılaştırmaya da dikkat edin. Pavlus iki varsayımsal insanı tanımlıyor. Çalışan insan, birincisi çalışan insandan bahsediyor. Bir de çalışmayan ama iman eden kişiden bahsediyor. İman etmek çalışmamakla bir tutuluyor. Pavlus iman etmeyi çalışmamakla bir tutuyor. Bunu aslında anlattı o hani müjdenin müjdeye odaklanmak için yapıyor. Müjdenin anlamını açıklamak için bu şekilde bir açıklamada bulunuyor. İman etmek çalışmamakla bir tutuluyor. İmanlı için sonuç yani doğru sayılmak hak edilmiş bir şey değildir. Bu bir lütuftur, kazanılmamıştır. Yine de Pavlus ilerleyen bölümlerde burada bahsettiği şeyin sadece bağışlama olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu sadece geçmişi temizlemek değildir. Yani geçmişteki amel defterini temizlemek anlamına gelmiyor. Tanrı'nın günahı görmezden gelmesi gibi bir şey de değildir. Tanrı bizi doğru sayıyor. Tanrı bizi kendi işinden dolayı doğru sayıyor. Tanrı bizi Mesih'in çarmıhından dolayı doğru sayıyor. Tanrı bizi Mesih'in doğruluğundan dolayı doğru sayıyor. Onun doğruluğunu alıp bizim doğruluğumuz yapıyor. Hesabımızda para var ama bizim çalışıp hak ettiğimiz bir para değil bu para. Başka birisinin çalışıp kazandığı bir para. Nasıl bir para bu? Mesih günah işlemeden bu dünyada yaşadı. Kırbaçlandı, yüzüne tükürüldü, başına dikenden bir taç geçirildi ve çarmıha gitti. Çarmıhta öldü, gömüldü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçti. İşte Hristiyan müjdesi budur. Ama burada bitmiyor. Göğe alındı ve tekrar yeryüzüne gelecek. Biz onun yeryüzüne gelişini bekleyenleriz. Onu beklerken de bu kürsülerden bu müjde duyurulmaya devam edecek. Ama bir gün bu müjde susacak. Bir gün buradan bu müjdeler duyurulmuyor. Bu müjde duyurulmuyor olacak. İşte o zaman Mesih'in geldiği zaman olacak. İşte o zaman bu fırsat elinizde olmayacak. İşte o zaman tövbe etme fırsatı, Mesih'e iman etme fırsatı elinizde olmayacak. Evet, şey dedik, bu para başka birisinin çalışıp kazandığı bir para. Ve bizim hesabımıza geçirilmiş bir para. Bu nedenle biz doğruluğu kazanmadan elde ettiğimiz için hırsız değiliz. Ve Rab adaletsiz bir yargıç değil. Eski antlaşma Rab'bin yasa tanımazları serbest bırakan kötü yargıçtan nefret ettiğini çok açık bir şekilde öğretiyor. Buna rağmen Tanrı'nın bizi Mesih'te bağışlaması bir adalet aksaklığı değil. Tanrı bu mümkün olmayan eylemde kendisini adil olmayan olarak göstermiyor. Kendisini adil ve doğru kılan olarak gösteriyor. Tanrı'nın bize verdiği doğruluk kendi doğruluğudur. Bu doğruluk kendisine aittir ve kendisine ait olanı bize veriyor. Bu doğruluğu bize Mesih'te veriyor ve bir zamanlar günahkar olan bizleri doğru sayıyor. Çünkü şimdi Mesih'te gerçekten de doğruyuz. Mesih'te gerçekten de aklandık. Onun doğruluğu bizim doğruluğumuz oldu. İbrahim yasadan ayrı olarak doğru kılınmaya örnektir. Çünkü yasa verilmeden önce doğru kılınmıştır, doğru sayılmıştır, doğru ilan edilmiştir. Sünnet antlaşmasının yasası bile İbrahim'e o doğru ilan edilene kadar gelmemiştir. İbrahim doğru edildikten sonra sünnet antlaşmasının yasasının geldiğini görüyoruz. Size basit bir soru sorayım. İbrahim sünnet edilmeden önce mi yoksa sünnet edildikten sonra mı doğru sayıldı? İbrahim sünnet edilmeden önce mi yoksa sünnet edildikten sonra mı doğru sayıldı? Açıkçası sünnet onu doğru yapmadı, değil mi? Yani sünnetin veya işte bugün vaftiz törenini gördük. Vaftiz de sünnetin yeni antlaşmadaki devamı. Vaftiz töreninde Lena vaftiz töreniyle kurtulmuyor. Biz tabii Rab'be itaat ediyoruz. Rab bu vaftizin olmasını söylediği için biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi tabii açıkça sünnet İbrahim'i doğru yapmadı. İbrahim'in doğruluğu onu sünnet ettirdi ya da en azından imanla sahip olduğu doğruluk sünnet edilmesinin nedenidir diyebiliriz. Pavlus sünnetin iman doğruluğunun bir işareti ve mührü olduğunu söylüyor. Bu tabii önemsiz bir tanım değil. Sünnet İbrahim'i yeni statüsünde onaylamıştır. İmanına güvenmesi ve Rab için işaretlendiğini bilmesi için ona bir sebep vermiştir. Bu tanımdan çıkarılması gereken iki önemli sonuç var. İlk olarak imanla kurtuluş öğretisinin yeni antlaşmaya has bir kavram olduğunu ve veya yeni antlaşma kavramı olduğunu söyleyenler var. Ve eski antlaşmada böyle bir kurtuluş öğretisinin olmadığını iddia eden tüm argümanları kesin olarak sona erdiriyor buradaki tanım. Bu ayetleri okuyup eski antlaşmadaki inanlıların bizden farklı bir şekilde kurtarıldığını söyleyen herhangi bir öğretiye inanamazsınız. Eğer Pavlus şöyle deseydi, yani artık eski antlaşma tamamen geçersizdir. Hiçbir şekilde eski antlaşmaya bakmanıza gerek yok. Yani şu oradaki öğreti böyledir, buradaki öğreti böyledir deseydi tamam anlardık, ama böyle demiyor. Eski antlaşmada da imanla kurtuluş anlatılıyor. Eski antlaşmada da imanla doğru sayılma anlatılıyor. Evet, ikinci olarak bebeklerin vaftiz edilmesine itiraz eden bazı sevgili baptist kardeşlerimiz var. Bebeklerin vaftiz edilmesine itiraz eden kardeşlerimize karşı en güçlü argüman olduğuna inandığım şey buradaki tanım. Neden böyle düşünüyorum? Baptistler yeni antlaşmada vaftizin imandan sonra geldiğini ve imanın çocuklarda kanıtlanan bir şey olmadığını iddia ediyorlar. İman çocuklarda kanıtlanan bir şey değildir diyorlar. Oysa sünnet İbrahim'e kendisi ve çocukları için verilmişti. Pavlus çok açık bir şekilde artık sünnetin vaftiz olduğunu söyleyerek orada devam ediyor. Evet, sünnet İbrahim'e kendisi ve çocukları için verilmişti ve Pavlus bize bunun imanla gelen doğruluğun bir işareti ve mührü olarak verildiğini söylüyor. Böylece Rab İbrahim'e çocuklarına iman doğruluğunun mührünü vermesini emretti. Sünnetle mühürlenen bu iman doğruluğunun yetişkinlikteki imanı mı öngördüğünü yoksa çocuktaki imanın başlangıcını mı mühürlediğini sormak tabii bize düşmüyor. Bazen bununla ilgili bazı spekülasyonlar var. Ama şimdi 8 günlük bir bebeğin iman etmesinin ne anlama geleceğini sormamıza gerek yok. Biz bunun cevabını bilmiyoruz. Sadece Rabbim bu mührü İsmail ve İshak'ın bebeklerinde almaları için İbrahim'e verdiğine dikkat etmeli ve vaftizin mühür suyunu çocuklarımızdan esirgemek için hiçbir gerekçemizin olmadığını anlamamız gerekiyor. Hristiyan bir anne babanın çocuklarını vaftiz ettirmemesi Tanrı'nın bu emrine doğrudan itaatsizliktir. Yani baptist birisinin kendi akıl yürütmesiyle örneğin bebeğini alıp kilise önünde atama yapıyor. Yani atama demeyelim, ne diyoruz? Adama yapıyorlar. Bebek adaması yapıyor baptistler. Bebek adaması, yani bebeği kutsamak diye bir şey yok. Bebeği kutsamıyoruz, bebeği atamıyor. Yani işte veya adamıyoruz, Rabbe adama diye bir şeyimiz yok. Bebek vaftizi var. Hiçbir yerde bunun bittiği söylenmiyor yeni antlaşmada. Ama bazı baptistler veya Hristiyanlar diyelim bu şekilde giderek doğrudan Rabbe itaatsizlik etmiş oluyorlar. Evet, Rabbin sofrası da iman aracılığıyla doğruluğumuzun bir mührüdür. Komünyon sofrasına bu bereketi hak ettiğimiz ya da kazandığımız için gelmiyoruz. Birazdan bu sofraya geleceğiz, ama bunu hak ettiğimizden değil, iman yasasını yaşadığımız yasa olarak onaylamak için geliyoruz. Yasaya aykırı eylemlerimiz bağışlandığı, günahlarımız örtüldüğü ve günahlarımızı hesaba katmadığından dolayı bereketlendiğimiz için bu paydaşlık sofrasına geliyoruz. Rabbe günahlarımızı itiraf etmeye geliyoruz, çünkü bu sofra onun yakın olduğu, bulunabileceği bir zamandır. Bu sofraya geldiğimizde Rabbi görüyoruz, Rabbi buluyoruz. İşte buldum anını burada tekrar yaşıyoruz. Evet, bunu çok daha önceden gördük. Rabbin müjdesini daha önceden tanıdık, kurtulduk. İman armağanı yüreklerimizde mevcut. Ama bu sofraya her geldiğimizde imanımızın Kutsal Ruh tarafından güçlendirildiğini biliyoruz. Evet, Eureka Eurisko onu bulduk. Tanrı'ya şükürler olsun, Rabbimize övgüler olsun. Ne mutlu bu mesajı duyup iman edenlere. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.